Ayrım 44.
Sonra divanın üzerine Natasha'nın yanına oturdu. O kaba sesiyle, "Talihi varmış ki elimden kurtuldu," dedi. "Ama ben ne yapıp yapıp onu bulurum. Duyuyor musun ne söylediğimi?" İri ellerini Natasha'nın kollarının altına sokup onu çenesinden tuttu, yüzünü kendisine doğru çevirdi. O zaman o da, Sonya da Natasha'nın yüzünü görünce şaşırıp kaldılar. Genç kızın gözleri kupkuru, pırıl pırıldı. Dudakları kısılmış, yanakları çökmüştü. "Bırakın, bana ne? Ben öleceğim." Öfkeyle Maria Dmitrievna'nın elinden kurtuldu, gene aynı biçimde uzanıp yattı. Maria Dmitrievna, "Natalya," dedi, "ben senin iyiliğini istiyorum." "Peki sen yat, zarar yok, yat öyle. Sana dokunmayacağım ama dinle. Artık ne kadar suçlu olduğunu söyleyecek değilim. Zaten bunu kendin de bilirsin. Hem baban yarın gelecek, ona ne söyleyeceğim ha?" Natasha'nın bedeni gene hıçkırıklarla sarsıldı. "Durumu öğrenecek elbet. Ağabeyin de nişanlın da öğrenecekler." "Benim nişanlım yok. Sözümü geri aldım." "Olsun, fark etmez. Onlar bunu öğrenince ne yapacaklar sanıyorsun? Bu işi böyle bırakırlar mı? Düşün bir kez. Biri babandır. Ben babanı tanırım. Kesinlikle düelloya çağıracaktır onu. O zaman daha mı iyi olacak sanki ha?" Natasha divanın üzerinde doğrulup öfkeyle Maria Dmitrievna'ya baktı. "Ah, bırakın beni. Niçin her şeye engel oldunuz sanki? Niçin, niçin? Kim istedi sizden bunu?" diye bağırdı. "Peki sen ne istiyordun? Seni kilit altında mı tutuyorduk? Nedir? Onun alnı açık olarak bu eve gelmesine engel olan mı vardı? Niçin senin için gene kızı gibi kaçırmak istiyordu? Diyelim ki seni kaçırdı. Onu bulamayacaklar mıydı? Baban, ağabeyin ya da nişanlın onu böyle mi bırakacaklardı? Anatol alçağın ahlaksızın biridir. İşte hepsi bu." Natasha doğrularak, "O hepinizden iyidir," diye bağırdı. "Eğer engel olmasaydınız..." "Ah Tanrım, nedir bu başıma gelen, nedir? Sonya, niçin bana yapıyorsun bunu? Gidin buradan." Sonra hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. İnsanlar ancak sorumlu olduklarını duyumsadıkları bir dertten ötürü nasıl umutsuzluk içinde ağlarlarsa işte öyle ağlıyordu. Maria Dmitrievna gene bir şeyler söylemeye çalıştı ama Natasha, "Gidin, gidin, hepiniz benden nefret ediyorsunuz, beni küçük görüyorsunuz," diye bağırdı. Ve gene kendini divanın üzerine attı. Maria Dmitrievna bir süre daha Natasha'ya öğütler vermeye devam etti. Ona bütün bunları konttan gizlemek gerektiğini söyledi. Genç kız her şeyi unutacağına söz verir ve herkesin karşısında hiçbir şey olmamış gibi davranırsa kimsenin olan biteni öğrenmeyeceğine inandırmaya çalıştı. Natasha hiç karşılık vermiyordu. Artık hıçkırmıyordu ama bedeni buz gibi olmuştu, tir tir titriyordu. Maria Dmitrievna başının altına bir yastık koydu, üzerine iki yorgan örttü, sonra kendi eliyle Natasha'ya ıhlamur getirdi. Ama Natasha onun hiçbir sözüne karşılık vermiyordu. Maria Dmitrievna odadan çıkarken Natasha'nın uyuduğunu sanarak, "Varsın uyusun," dedi. Ama Natasha uyumuyordu, cam gibi donuk gözlerini açmış önüne bakıyordu. Genç kız bütün o gece uyuyamadı ama ağlamadı da. Birkaç kez yatağından kalkıp yanına yaklaşan Sonya'yla da konuşmadı. Ertesi gün Kont Ilya Andreiç söz verdiği gibi Moskova yakınlarındaki çiftlikten dönmüş, sabah kahvaltısını etmişti. Çok neşeliydi. Müşteriyle iş yoluna girmişti, Moskova'da kalması için bir neden yoktu. Artık onu özlediği kontese kavuşmaktan alıkoyacak hiçbir şey kalmamıştı ortada. Maria Dmitrievna ona Natasha'nın bir gün önce çok hastalandığını, doktoru getirdiklerini ama şimdi daha iyi olduğunu söyledi. Natasha o sabah odasından çıkmıştı. Çatlamış dudaklarını kısarak kupkuru, kımıltısız gözlerle pencerenin önünde oturuyor, huzursuzluk içinde sokaktan geçenlere dikkatle bakıyor ve biri odaya girdi mi telaşla kapıya doğru dönüp gözlerini gelene çeviriyordu. Anatol'den haber bekliyor, geleceğini ya da ona bir mektup göndereceğini umuyordu besbelli. Kont yukarı çıktı, kızının odasına gitti. Natasha dışarıda bir erkeğin yürüdüğünü belli eden ayak seslerini işitince hızla kapıya doğru döndü ama karşısında babasını görünce gene aynı soğuk, dahası öfkeli hava belirdi yüzünde. Babasını karşılamak için yerinden bile kalkmadı. Kont sordu. Ne oldu sana yavrucuğum, hasta mısın? Natasha bir an için hiçbir şey söylemedi, sonra evet hastayım diye yanıt verdi. Kont kaygıyla niçin böyle üzgün olduğunu, yoksa nişanlısından kötü bir haber mi aldığını sordu. Natasha ise kesin bir tavırla ortada hiçbir şey olmadığını söyleyerek kendisi için üzülmemesini diledi. Bunun üzerine Maria Dmitrievna da söze karışarak Natasha'nın bir şeyi olmadığını belirtti ve genç kızın sözlerini olduğu gibi yineledi. Kont kızının hastalığına inanmamıştı. Natasha'nın çok üzgün olmasına, Sonya ile Maria Dmitrievna'nın yüzlerindeki utanç ifadesine bakarak yokluğunda bir şeyler olup bittiğini açıkça anlıyordu. Ama sevgili kızının başından utanılacak bir olayın geçtiğini düşünmek ona o kadar korku veriyordu ve rahatına, neşesine o kadar düşkündü ki sorular sormaktan kaçınıyor, kendisini gerçekten önemli bir şeyin olmadığına inandırmaya çalışıyor. Natasha'nın rahatsızlığı yüzünden köye dönüşlerini ertelemek zorunda kalışlarına üzülüyordu yalnızca. 19. Pierre, karısını Moskova'ya geldiği günden beri sadece onunla birlikte olmamak için bir yerlere gitmeye hazırlanıyordu. Rostovlar Moskova'ya geldikten kısa bir süre sonra Natasha'nın içinde uyandırdığı duygular kararını bir an önce yerine getirmeye zorladı onu. Pierre, çoktandır kendisine ölen kocasının kağıtlarını vereceğini söyleyen Iosif Alekseyev'in eşinin evine Tver'e gitti. Moskova'ya döndüğü vakit ona Maria Dmitrievna'dan gelen bir mektup verdiler. Maria Dmitrievna bu mektupta onu Andrei Bolkonski ile nişanlısını ilgilendiren çok önemli bir konuyu görüşmek üzere evine çağırıyordu. Pierre, Natasha ile karşılaşmaktan kaçınıyordu. Ona öyle geliyordu ki genç kıza karşı beslediği duygu, evli bir adamın arkadaşının nişanlısına karşı duyabileceği duygudan çok daha güçlüydü. Öyleyken tuhaf bir alın yazısı Natasha ile hep karşı karşıya getiriyordu onu. Maria Dmitrievna'nın evine gitmek için giyinirken ne oldu acaba, benimle görülecek ne işleri var diye düşünüyordu. Ahrosimova'nın evine giderken de Prens Andrei bir an önce gelse de onunla evlense diye geçiriyordu aklından. Tverski bulvarından biri ona seslendi. Kulağına hiç de yabancı gelmeyen bir sesti bu. Pierre, ne zaman geldin? Çok mu oldu? Başını kaldırıp baktı. Ayaklarının altındaki karları kızağın başlığına doğru savuran, iki kır atın koşulu olduğu çift atlı bir kızak yıldırım gibi gözlerinin önünden geçip gitti. İçinde Anatol ve her zamanki arkadaşı Makarin vardı. Anatol, züppe subayların klasik pozunu takınmış, yüzünün alt kısmını kunduz kürkü yakasına sarmış, başını da hafifçe eğmiş olarak dimdik oturuyordu. Yüzü kızarmıştı, dinç görünüyordu. Beyaz tüylü şapkası hafifçe yana eğikti, pomat sürülmüş, incecik bir karla kaplanmış, dalgalı saçları göze çarpıyordu. Pierre, yaşamı gerçekten anlamış adam buna derler diye düşündü. Şu andaki zevkinden başka hiçbir şeyi umursamıyor. Bu yüzden her zaman neşeli, her şeyden hoşnut ve huzurlu. Onun gibi olmak için neler vermezdim. Böyle düşünerek imreniyordu Anatole. Ahrosimova'nın evine gelince uşak sofada Pierre'in sırtından kürklü paltosunu alarak ''Maria Dmitrievna sizi yatak odasında bekliyorlar.'' dedi. Pierre salonun kapısını açtı ve orada zayıflamış, solgun ama öfkeli bir yüzle pencerenin önünde oturan Natasha'yı gördü. Genç kız başını çevirip ona baktı ve kaşlarını çattı. Sonra kendisini üstün gören bir insanın soğuk tavrıyla kalkıp odadan çıktı. Pierre, Maria Dmitrievna'nın odasına girerek ne oldu diye sordu. Neler neler olmadı ki? 58 yaşına geldim, ömrümde böyle rezillik görmedim. Sonra Pierre'e öğreneceklerini kimseye söylemeyeceğini onuru üzerine yemin ettirerek Natasha'nın annesine babasına haber vermeden nişanlısına verdiği sözden döndüğünü, bu işe Anatol Kuragin'in neden olduğunu, Natasha ile Anatol'ün onun karısının yardımıyla buluştuklarını ve Natasha'nın babasının yokluğundan yararlanarak gizlice evlenmek için genç adamla kaçmaya kalkıştığını anlattı. Pierre omuzlarını kaldırmış, ağzı açık olarak Maria Dmitrievna'nın anlattıklarını dinliyor, kulaklarına inanamıyordu. Prens Andrei'nin nişanlısı, bu kadar sevilen ve eskiden o kadar sevimli olan Natasha Rostova, o budala, üstelik evli olan Anatoly, Bolkonski'ye yeğlesin. Pierre, Anatoly'nin gizli tuttuğu evliliğini biliyordu. Ona kaçmayı uygun görecek kadar aşık olsun. İşte bunu anlayamıyor, buna bir türlü akıl erdiremiyordu. Çocukluğundan beri tanıdığı o sevimli Natasha ile bu yeni Natasha'nın alçaklığını, budalalığını, katı yürekliliğini bağdaştıramıyordu bir türlü. Kendi karısını anımsadı. Bu kadınların hepsi bir diye geçirdi aklından. Aynı zamanda kötü bir kadına bağlı olmak gibi acı bir yazgının yalnız kendisinin gerçeği olmadığını düşündü. Öyleyken Prens Andrei'ye gözleri yaşaracak kadar acıyor, gururunun böyle yaralanışından ötürü üzülüyordu. Arkadaşına acıdığı kadar da biraz önce o soğuk ve kendisini üstün gören tavrıyla yanından geçmiş olan Natasha'nın davranışlarını çirkin buluyor, dahası ona karşı tiksinti duyuyordu. Bilmiyordu ki Natasha'nın yüreği umutsuzluk ve utançla doluydu. Genç kız kendisine alçalmış duyumsuyordu. Ve o anda yüzünün durgun, ciddi, kibirli görünmesi elinde olmayan bir şeydi. Pierre, Maria Dmitrievna'nın anlattıkları üzerine, ''Peki ama nasıl evleneceklerdi?'' diye söylendi. ''Anatol evlenemez ki, zaten evli.'' Maria Dmitrievna, ''Desene iş daha da kötü.'' diye homurdandı. ''Amma alçakmış. Baksana kız onu bekliyor, iki gündür hep yolunu gözlüyor. Bunu ona söylemeli.'' Hiç olmazsa beklemekten vazgeçsin. Maria Dmitrievna Pierre'den Anatoly'nin nasıl evlendiğini bütün ayrıntılarıyla öğrendikten ve bol bol söverek öfkesini dindirdikten sonra onun için çağırtmış olduğunu açıkladı. Kont'un ya da her an gelebilecek Bolkonski'nin onlardan gizlemeye kararlı olduğu bu işi öğrenir öğrenmez Kuragin'i düelloya çağıracaklarından korkuyordu. Bu yüzden Moskova'dan gitmesi ve bir daha görünmemesi için kaynına buyruk vermesini diliyordu Pierre'den. Pierre bu isteği yerine getireceğine söz verdi. Yaşlı kontun, Nikolay'ın ve Prens Andrei'nin nasıl bir tehlike karşısında bulunduklarını ancak şimdi anlamıştı. Maria Dmitrievna kesin isteklerini kısaca bir bir söyledikten sonra Pierre'i salona gönderdi. ''Aman dikkatli ol, kont hiçbir şey bilmiyor.'' dedi. ''Bir şeyden haberin yokmuş gibi davran. Ben de gidip kıza boşuna beklediğini söyleyeyim.'' Pierre uzaklaşırken ardından ''Hem istersen yemeğe kal.'' diye seslendi. Yaşlı Kont'la karşılaştı Pierre. Kont şaşkın ve üzüntülüydü. O sabah Natasha ona Bolkonski'ye verdiği sözden döndüğünü söylemişti. Yaşlı adam ''Felaket, felaket dostum.'' diyordu Pierre'e. ''Anneleri olmayınca bu kızlarla başım belada. Geldiğime o kadar pişman oldum ki. Sizinle açık konuşacağım. Belki duymuşsunuzdur, bizim kız nişanlısına verdiği sözden dönmüş, hiç kimseye bir şey danışmadan. Doğrusunu söyleyeyim, bu evlenmeye hiçbir zaman sevinmemişimdir. Gerçi Andrei iyi adamdır ama evlenselerdi mutlu olamazlardı. Babasının onayı olmazsa mutluluk olmaz ki. Natasha da kısmetsiz kalmaz.'' Ama gene de bu iş o kadar uzun bir süreden beri var ki. Sonra babaya anaya danışmadan böyle bir adım atmak olur mu? Şimdi de hastaymış, Tanrı bilir nesi var. Kızların anası uzakta oldu mu işler kötü gidiyor, kötü. Pierre, Kont'un çok üzüldüğünü görüyor, bu yüzden konuyu değiştirmek istiyordu ama Kont gene kendi derdine dönüyordu. Yüzünde telaşlı bir havayla Sonya girdi salona. Natasha büsbütün hastalandı, odasında yatıyor, sizinle görüşmek istiyor dedi. Yanında Maria Dmitrievna da var. O da oraya gelmenizi diliyor. Kont, ha evet, siz Bolkonski'nin çok yakın arkadaşısınız dedi. Herhalde ona sizinle bir şey göndermek istiyordur. Aman tanrım, tanrım, eskiden her şey ne kadar iyiydi. Kont bunu söyledikten sonra ellerini şakaklarındaki ağarmış, seyrelmiş saçlarına götürdü. Onları yolacakmış gibi bir hareket yaptı, sonra dışarı çıktı. Maria Dmitrievna Natasha'ya Anatoly'nin evli olduğunu söylemişti. Ama Natasha ona inanmak istemiyor, bu sözleri bir de Pierre'in ağzından işitmek için üsteliyordu. Sonya bunları Pierre'i koridordan Natasha'nın odasına götürürken anlattı. Natasha solgun, ciddi bir yüzle Maria Dmitrievna'nın yanında oturuyordu. Pierre daha kapıdan girerken genç kız ateşli pırıl pırıl gözlerini, soran bakışlarını dikti onun yüzüne. Gülümsemedi, dahası başına eğerek Pierre'i selamlamadı bile. Yalnız üsteleyerek bakıyordu. Bu bakışla da ona bir şey soruyordu. ''Sen Anatol'ün dostu musun, düşmanı mı?'' Pierre umurunda bile değildi. Maria Dmitrievna genç kontu işaret ederek Natasha'ya döndü. ''O her şeyi biliyor.'' dedi. ''Söylesin bakalım, sana doğru mu söylemişim yoksa yalan mı?'' Vurulmuş, kovalana kovalana köşeye sıkıştırılmış yabanıl bir hayvan, kendisine yaklaşan köpeklerle avcılara nasıl bakarsa, aynı biçimde bir Maria Dmitrievna'ya bir Pierre'e bakıyordu Natasha da. Pierre ona karşı bir acıma, yapmak zorunda olduğu iş yüzünden bir yerinme duyarak gözlerini indirdi. ''Natalya İliniçna'' diye söze başladı. ''Bunun doğru olup olmadığı herhalde sizin için önemli değildir çünkü...'' ''Evli olduğu yalan değil mi?'' ''Hayır, doğru.'' Natasha, ''Daha önce evlenmiş demek. Peki çoktan mı evli?'' diye sordu. ''Bunun doğru olduğuna onurunuz üstüne yemin eder misiniz?'' Pierre onuru üzerine yemin etti. Natasha aceleyle, ''Kendisi daha burada mı?'' diye sordu. ''Evet, kendisini demin gördüm.'' Natasha'nın konuşmaya bile gücü yoktu. Onu yalnız bırakmaları için eliyle bir işaret yaptı, hepsi o kadar. 20. Pierre öğle yemeğine kalmadı. Hemen dışarı çıkıp yola koyuldu. Anatol Kuragin'i bulmak için kentin her köşesini aramaya gidiyordu. Anatol aklına geldikçe kanı beynine sıçrıyor, soluk almakta bile zorluk çekiyordu. Anatol tepelerde çingenelerin yanında Komoneno'da yoktu. Pierre kulübe gitti. Kulüpte her şey eski düzene uygun olarak sürüyordu. Yemek için gelen konuklar grup grup oturmuşlardı. Pierre'le selamlaşıyor ve kentte duyduklarından söz ediyorlardı. Garson ona selam verdikten sonra alışkanlıklarını ve arkadaşlarını bildiğinden kendisine küçük yemek odasında bir masa ayrıldığını, Prens Mihail Zahar için kitaplıkta olduğunu, Pavel Timofey içinse daha gelmediğini bildirdi. Pierre'in dostlarından biri havadan sudan söz ederken bir ara kentte Kurogin'in Rostova'yı kaçırdığı konusunda dolaşan söylentileri duyup duymadığını ve bunun doğruluk derecesini sordu. Pierre gülerek bunun saçma olduğunu, çünkü kendisinin biraz önce Rostov'larla görüştüğünü söyledi. Herkes Anatol'ü soruyordu. Biri Anatol'ün henüz gelmediğini, bir başkası bugün orada yemek yiyeceğini söyledi. İçinde olup bitenleri bilmeyen bu sakin, aldırmaz insan kalabalığına bakmak Pierre'in tuhafına gidiyordu. Salonlarda dolaştı, herkesin toplanmasını bekledi. Sonra Anatol'ün daha gelmediğini görerek sofraya oturmadan evine döndü. Pierre'in köşe bucak aradığı Anatol, o gün öğle yemeğini Dolohov'da yiyor, bozulan işi nasıl düzelteceğini tartışıyordu. Ona göre Rostova ile kesin olarak görüşmesi gerekiyordu. Akşam olunca bu buluşmayı nasıl sağlayacağını görüşmek için ablasına gitti. Pierre, bütün Moskova'yı boşuna baştan başa dolaşıp evine döndüğü vakit, Prens Anatol Vasilyevich'in Kontes'in yanında olduğunu bildirdi uşak ona. Kontes'in salonu konuklarla doluydu. Genç kont gelişinden beri görüşemediği eşine selam vermeden, o anda karısından her zamankinden çok nefret ediyordu, salona girdi ve Anatol'ü görünce yanına gitti. Kontes kocasına yaklaşarak, "Ah Pierre, bizim Anatol'ün ne durumda olduğunu bir bilsen," diyecek oldu. Ama kocasının başını eğişinden, yüzündeki ifadeden, parlayan gözlerinden, sert yürüyüşünden, çılgınca, delice bir öfke içinde olduğunu sezerek duraladı. Bu öfkenin Pierre'e müthiş bir güç verdiği belliydi. Ve Helen bunun ne olduğunu bilirdi. Kocasının Dolohov'la yaptığı düellodan sonra tadını almıştı. Pierre, "Siz neredeyseniz orada ahlaksızlık ve kötülük vardır," diye mırıldandı. Sonra Fransızca olarak, "Anatol benimle gelin, sizinle konuşacaklarım var," dedi. Anatol dönüp ablasına baktı, sonra uysal bir tavırla ayağa kalkarak Pierre'in peşinden gitmeye hazırlandı. Pierre onu kolundan tuttu, kendisine doğru çekti ve sürüklercesine kapıya doğru yürüdü. Helen, "Bunu salonumda yapmaya kalkışırsanız," diye fısıldadı. Ama Pierre ona yanıt vermeden dışarı çıktı. Pierre'in arkasından her vakitki gibi dinç adımlarla Anatol yürüyordu ama yüzünde bir kaygı vardı. Pierre çalışma odasına girince kapıyı kapadı. Anatole dönerek yüzüne bakmadan sordu. Kontes Rostova'ya evleneceğinize dair söz verdiniz değil mi? Onu kaçırmak istemişsiniz, doğru mu bu? Anatol Fransızca olarak dostum diye başladı. Zaten bütün konuşma Fransızcaydı. Bu biçimde sorulan sorulara karşılık vermek zorunda değilim. Pierre'in daha önce solgun olan yüzü müthiş bir öfkeyle karıştı. Birden iri elleriyle Anatol'un üniformasının yakasından kavradı, genç adamı bir yandan bir yana, yüzünde de yeter derecede bir korku belirinceye kadar sarstı. ''Sizinle konuşmak gerekiyor dediğim zaman'' diye yineliyordu durmadan. Anatol kumaşıyla birlikte kopan yaka düğmesini eliyle yoklayarak ''Nedir bu saçmalık canım?'' dedi. Pierre boğuk bir sesle ''Siz alçağın ahlaksızın birisiniz'' diye parladı. ''Bilmiyorum şu anda kafanızı şununla patlatmak zevkinden beni alakoyan nedir?'' Böyle olağanüstü sözler söylemesinin nedeni Fransızca konuşmasıydı. Eline ağır bir kağıt bastırgacı almış, onu tehdit edici bir devinimle kaldırmıştı. Ama hemen sonra aceleyle yerine koydu o cismi. ''Söyleyin, evleneceğinize söz verdiniz mi?'' ''Ben böyle bir şey düşünmedim. Zaten hiçbir zaman söz vermemişimdir çünkü...'' Pierre sözünü kesti. ''Onun sizde mektupları var mı?'' Anatole yaklaşmıştı. ''Elinizde mektup var mı diyorum?'' diye yineledi. Anatol ona baktı ve hemen elini cebine sokarak cüzdanını çıkardı. Pierre kendisine uzatılan mektubu aldı, yolunun önünde duran masayı itti, kendini divanın üstüne attı. Anatol'ün korkulu devinimini ayrımsayarak, ''Merak etmeyin, şiddete kalkışmayacağım.'' dedi. Sonra kendi kendine bir dersi yineliyormuş gibi devam etti. ''Birincisi mektuplar.'' dedi. ''İkincisi?'' Bir an sustu, sonra gene kalkıp odada dolaşmaya başladı. ''İkincisi, yarından tezi yok, Moskova'dan çıkıp gideceksiniz.'' ''Ama nasıl giderim?'' Pierre onu dinlemeden devam etti. ''Üçüncüsü, sizinle kontes arasında olup bitenler konusunda hiçbir zaman hiç kimseye bir tek söz söylemeyeceksiniz.'' ''Biliyorum ki bunu size yasak edemem ama eğer içinizde birazcık olsun vicdan varsa...'' Bir süre daha hiç konuşmadan odada dolaştı. Anatol masanın önüne oturmuş, kaşlarını çatarak dudaklarını ısırıp duruyordu. Pierre devam etti. ''Artık şunu anlamalısınız. Sizin zevkinizden başka öbür insanların mutluluğu, rahatı diye bir şey vardır. Salt canınız eğlenmek istiyor diye bir yaşamı mahvediyorsunuz. Siz karıma benzeyen kadınlarla eğlenin. Onlarla eğlenmeye hakkınız vardır. Onlar sizin kendilerinden ne beklediğinizi bilirler. Zaten türlü ahlaksızlıkları denedikleri için size karşı aynı silahları kullanabilirler. Ama bir genç kıza evlenme sözü vermek, onu aldatmak, sonra kaçırmak, bunun bir yaşlıyı ya da bir çocuğu dayaktan öldürmek kadar kötü bir şey olduğunu nasıl anlayabilirsiniz?